İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. TRT Kent Radyo İzmir 99.1 FM bandından yayın yaptığımız Kent Kitaplığı'yla sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bizi internet üzerinden de dinleyebilirsiniz. radyo.trt.net.tr. Dünyanın her yerinden sesimize kulak verebilir, bizimle birlikte olabilirsiniz sevgili dinleyiciler. 411 44 43 telefon numaramız. Bugün salı akşamı ve konuğum Doğu Ekspresi'nde Bir Kedi kitabıyla birlikte Onur Çimen bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, kitabınızın içeriğine geçmeden önce Onur Çimen'i kısaca tanıyalım, sonra da kitabınızı tanımaya geçelim.
Teşekkürler. Ben Onur Çimen. Ege Üniversitesi Kimya Mühendisi bölümü mezunuyum. Aynı zamanda kimya mühendisiyim. Onun dışında sosyo-kültürel çalışmalarla ilgilenmekteyim. Özellikle toplum psikolojisi üzerine düşüncelerim, çalışmalarım mevcut. Bunun dışında tarihi, doğayı, edebiyatı, satrancı ve müziği seviyorum. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmaktayım. Ve arkadaşlarımla bunlarla ilgili istişarelerde bulunmaktayız. Bu da Doğu Ekspresi'nde Bir Kedi de bu yolculuğun bir ilk ürünü olarak çıktı. Aslında düşündüğüm şey bunu bir üçleme haline getirmek. İşte kedi, kuş ve balık anlamında üçleme haline getirmek. Bu Doğu Ekspresi'nde Bir Kedi Doğu oldu. Kuşlu olan ismini koymadım. Orta Anadolu ve Akdeniz olacak. Ve batı olan da Ege civarını, balık olan da Ege civarını yer alacağım.
Evet, henüz onlar düşünce aşamasında.
Düşünce aşamasında ama taslakları ve kaynakları hazır. İşte işten, hani meslekten vakit buldukça üzerine düşünmekte ve uğraşmaktayım. Aynen.
Evet, kitabınızın ön sözünde belirtiyorsunuz ama sevgili dinleyicilerimiz elbette bilmiyorlar. Kitap elinde olmayanlar da bilmiyorlar. Neden böyle bir kitabı yazma ihtiyacına düştünüz? Neden böyle bir Doğu Ekspresi'nde Bir Kedi'yi bir kitap haline getirdiniz? Sonra da kediyi anlayacağız tabii ama ön sözde olduğu gibi sizin Sofya'ya bir ziyaretiniz olmuş. Oradan böyle bir kitap projeniz doğmuş değil mi Fikri?
Evet, şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Bir vatanın sahibi olmanın yolu, o topraklarda yaşamış tarihi olayları bilmek, doğmuş uygarlıkları tanımak ve sahip olmaktan geçer. Biz de bu anlamda çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne Orta Doğu ya da Doğu'yuz ne de tam Batı'yız. Biz bir Türk milleti ve Türk Cumhuriyeti üzerinden gelen bir şeyiz. O sebepten dolayı bu kültür geçişlerini ve irdelemelerini doğru yapmak gerekiyor. Bunu da yaşamak için, en azından okuduklarımı, konuşularını anlamak için böyle bir tura ihtiyaç duydum. Ama ön sözümle belirttiğim olay şu, etkilendiğim nokta şuydu. Ben Atatürk'ün doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği yerleri görme amaçlı Selanik'e, oradan Makedonya'ya, Manastır'a ve Sofya'ya gitmiştim. Orada genellikle yabancı arkadaşlarda gördüğüm bir şey vardı. Hep günlük tutuyorlardı. Bu beni çok etkilemişti mesela. Ben de o an sadece fotoğraf çekiyordum. Dedim yani bu insanlar tutuyorsa ben neden sadece fotoğraf çekiyorum? Daha önce de tiyatroyla uğraştığım dönemde kültür sanat yazılarıyla ilgilenirdim. Bunlarla ilgili çalışmalarım olurdu. Dedim ben de kendi coğrafyamı, madem böyle bir Kuvayi Milli'ye yolculuğu yapmayı düşünüyorum, kendi kalemime yansıtırım diye düşündüm.
Sadece gezip geçmeyeyim, gördüklerim anılarda kalmasın, bu anıları kağıda dökeyim istediniz. Aynen. Sonra da kitaplaştım.
Aynen. Doğum yerim Erzurum. Bu arada Erzurum'u aile ziyaret, yani elinde büyüdüğüm insanlara ziyaret etme amaç çıktım. Buradan onlara da çok sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum. Onun dışında şunu gördüm. Yani evet, bir Kuvayi Milliye turu şeklinde Amasya, Sivas, Erzurum hattını gezerken aslında çok yoğun bir Osmanlı, çok yoğun bir Selçuklu, onun öncesinde Bizans ve onun öncesinde de Hitit.
Elbette bu topraklar yani, bir katman, bir kültür katmanı var. O bakımdan da gezdikçe, dolaştıkça o tarihin derinliklerini görebiliyorsunuz. Müzelerle bunu çok daha idrak edebiliyorsunuz. Geçmişimizin izleri çünkü müzeler. Size bu müzeleri gezdikçe ne kadar derinlere gittiğimizi kitabınıza yansıtıyorsunuz aynı zamanda.
Kesinlikle, yani bir kendi tanımanın yolu müzelerinden geçer.
Elbette.
Yani ve hisse senetlerinin çok yoğun ve paranın çok yoğun egemen olduğu bu hayatımızda hissi senetlerimize ve milli değerlerimize, daha doğrusu coğrafi kültürel değerlerimize dokunmanın daha önemli olduğunu düşünmekteyim. Dostluklarım ve ilişkilerim de bunun üzerine kurulu. Ve tarihe, doğaya, insana, ağaca, çiçeğe, böceğe, kuşa, kediye, balığa hepsine dokunmak istiyorum.
Evet, kediye dokunmak istiyorum derken de Doğu Ekspresi'nde bir kedi diyorsunuz. Neden bu kedi? Kedi niye kitabınızın başlığına yer aldı?
Evet, şimdi onun iki nedeni var. Ben şiirde Orhan Veli'yi çok seviyorum. Yani Orhan Veli de o kadar güzel bir şair ki, hem okuduğum zaman sanki benim dünya görüşümü, yani kendim yazmış gibi hissediyorum bazı şiirlerini. Ve kedi, kuş ve balık argümanlarını çok güzel kullanıyor. Yani diğer kedinin bu özgürlüğü, hani kedinin bu hani yanına yaklaştığındaki sevimliliği, ona karşı tarafa rahatsız etmemesi, bir anlamda keyiflerine düşkün olması. Kedide bu meziyetler benim çok ilgimi çekmiştir. Evet. Hatta arkadaşlarımı bile kedi gibi, kuş gibi, balık gibi severim. Yani yerine göre çizgi film karakterlerini yakıştırırım. Kardeşimi bile uzun bir süredir böyle seviyorum. Hatta bunun için tartıştığımız zamanlarda olmuştur. Şimdi kendisi kedi besliyor. Buradan kardeşim Okan'a çok selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca özellikle annem Mukadder Çimen'e buradan selamlarımı gönderiyorum. Eğer onun son dokunuşu olmasaydı herhalde bu kitapta ortaya çıkmaz
idi. Evet, anneler her zaman olduğu gibi yanımızda, arkamızda, değil mi? Hayatımızın son dokunuşlarını onlar yapıyorlar, böyle güzellik katıyorlar. Peki sizin çıkmış olduğunuz yolculukta trenle bir kısmını, demir yolunun olduğu yerlere kadar trenle babanızla birlikte seyahat ediyorsunuz. İzmir'den çıkıyorsunuz Konya'ya, Nevşehir'i, Hacı Bektaş Veli'ye, oradan Konya'ya, Tokat'a, Amasya'ya, Sivas'a, Erzurum derken böyle epeyce bir tur atıyorsunuz. Evet. Ama orada gördüklerinizi de kitabınıza fotoğraflayarak aktarıyorsunuz. Şöyle adım adım gidelim istiyorum. İzmir'den çıktıktan sonra, bu fikri babanızla paylaştıktan sonra neler gördünüz, yavaş yavaş zihninizde neler kaldı, neler yer etti?
Şimdi öncelikle bana bu okuma ve araştırma sevdasını veren babama da ayrıca teşekkür ediyorum. Buradan ona da selam gönderiyorum. Biz babamla çocukluğumdan beri bu anlamda çok özel bir hukukumuz var. Yani Türkiye coğrafyasına ilişkin sosyal, kültürel ve politik anlamda söyleşilerimiz çok meşhurdur. Yani hatta annem yeter artık kavga mı ediyorsunuz, tartışıyor muyuz diye bir uyuyun falan der. O derece şeydir. Hatta çocukken biz o zaman Karaman'ın Ermenek ilçesindeydik. Daha küçük bir yerde. Hatta babama derdim. Ya baba derdim, şu kitaplarımızı alalım da trene gidelim, orada okuyalım, gezelim derdim. O zaman çocukluktan beri vardı. Büyüyünce biraz da Orhan Kemal'in roman karakterlerinden etkilenmeye başladım. Özellikle Müfettişler Müfettişi ve Üçkağıtçı romanları benim için hayatımda önemli mihenk taşlarından birisidir. Kudret Yanardağ karakterini hep istasyonlar alınmışça, gidilmişçe vesaire, bunlar beni çok etkiledi. Diğer anlamda benim diploma tezi konum, yani her ne kadar kimya mühendisi olsam da yazma eserlerin korunması üzerine çalıştım. Bunların kimyasal anlamda nasıl korunduklarını inceledim. Aynı zamanda bir para koleksiyoncusuyum ve para koleksiyoncusu olduğum zaman da tarihe ister istemez dokunuyorsun. Hayata dokunuyorsun, insana dokunuyorsun. Bunların hepsini nasıl sentezlerim diye düşünürken birden bakmışım bu kitap olmuş. Yani ilk anlamda bu kadar böyle kitap olacağını da aslında düşünemedim. Ama şimdi bunu üçleme şeklinde hedef haline getirdim.
Yola başlarken neler yolda gördünüz, o sizi şekillendirdi, yolunuz kesinlikle değiştirdi, değil mi? Siz geziniz esnasında da Osmanlı son döneminin kağıt paralarının bulunduğu müzeyi de geziyorsunuz.
Evet. O özellikle Yakutiye Medresesi gerçekten medrese kültürünü çok güzel şekilde veren bir müzedir. Saltuklular döneminden günümüze gelmiştir.
Erzurum'da bulunuyor.
Erzurum'da bulunmakta. Burada yani o dönemki işte ilim irfan insanların nasıl yetiştiğine ilişkin ibareleri hep kitabıma yazdım. Hani belki çok detaylı anlatmak bu zaman dilimine şey uygun olmaz ama okuyucularımızı
merak
yönlendirelim.
uyandıralım
Merak
en azından.
uyandıralım. Ama mesela şunu söyleyebilirim, yani el yazmalarıyla ilgili şu an bu bir şeyin hani söz uçar yazı kalır denir ya, dönemin işte bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetler hep el yazmaları eserlerindedir. Bu beni her zaman çok etkilemiştir ve en güzel el yazması eserleri örneğinde Yakutiye Medresesi'nde görmüşümdür. Ama bunun yanında tabii bir cami olarak Sivas Divriği Ulu Cami mükemmel bir
Evet, çifte
eser.
minare ile ilgili bir bilgi paylaşmıştınız yayın öncesi bizimle, kitabınızda da yer alıyor. Onu sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım isterim. Divriği,
Divriği
bildiğiniz
Ulu
Ulu
Cami,
Cami.
evet işte normal değil de Sivas'taydı o. Ulu Cami şöyle bir şey var. Yanındaki Darüşşifa ile birlikte UNESCO Kültür Mirası listesinde kadın erkek eşitliğini temsil eden tek yapıdır. Bu anlamda da işte hem Türk
Çok.
kültürünü anlatırken hem de İslam, yani Türk kültürünün İslam'a olan etkisini de bu anlamda özel temsil ettiğini düşünmekteyim. Nitekim hani İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde de kadın aynı zamanda bir yönetici idi.
Evet.
Yani bu anlamda olduğunu düşünüyorum. Onun dışında konak kültürü çok önemli yer tutmakta. Onda özellikle Sivas'taki Baki Bey var. Buradan Baki amcaya da selamlarımızı gönderelim. Özellikle konak kültüründe işte insanların yardımlaşma, dayanışma, işte sohbet adabı kültürünü oturmasını, kalkmasını, buyur edeni gideni öğretmesi anlamında önemli bir yer kaplamakta. Tabii bu konak olayı Selçuklularda da egemen, Osmanlılarda da egemen ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde de egemen. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Kültürler arası geçişlerde hani devletleri çok birbirinden ötekileştirmenin çok anlamsız olduğunu gösteriyor. Bu anlamda da burada hem Osmanlı'yı, Selçuklu'yu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni birbirinin merdiven olarak devamını göstermek anlamında da güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum
Evet, siz
açıkçası.
kitabınızda bu bilgileri de paylaşıyorsunuz. Yani tarihsel zinciri de aynı zamanda gözler önüne seriyorsunuz. Gittiğiniz şehirlerde, konakladığınız şehirlerde. Aynı zamanda Van'da birazcık yolumuzu hızlı
Evet,
açtım. Ama
evet.
döneriz tekrar geriye. Akdamar Adası ile ilgili de çok güzel bir, ben açıkçası sizin kitabınızla öğrendim Akdamar Adası'nın adının nasıl geldiğini. Orada bir öyküsünü paylaşmışsınız, değil mi?
Evet. Evet, onu oradan derlemiştim. Ondan önce şunu diyeyim. Yani bu öyle bir şey ki Alevi, Bektaşilik, Halifetilik, Mevlevilik tarikatlarına da değindim. Aynı zamanda İslamiyet, Hristiyanlık, işte Zerdüştlük gibi oradaki bölgede gördüğüm dinsel ayinlere ve inanışlara da şahit oldum. Bunların da gene ritüellerinin birbirinden farklı olmasıyla birlikte, yani tek bir yaradana yakınlaşmayla ilgili olduğunu
Evet,
düşünüyorum.
şeklen farklı ama
Evet.
sonuçta aynı yere gidiyor
Evet.
bütün dualar. Bütün ben de gezdiğimde kiliselerin duvarlarında işte hep yer alan duaların anlamları bizim dualarımızla aynı içerikte, aynı anlamda ama şekli başka, dili başka. O oturarak ibadetini yapıyor. İşte elini biz farklı açıyoruz, onlar farklı açıyor. Onların oturduğu mekan farklı, biz işte namaz kılarak yapıyoruz, bunu yerine getiriyoruz. Dolayısıyla niyet aynı. Niyetimiz aynı kişiye gidiyor
Evet.
ama bunun yansıtılış tarzı farklı.
Farklı, yani mesela işte aynı şey Hazreti Mevlana bir sema ile yaparken Hacı Bektaş Veli de semahla yapıyor. İkisini de hani halktan aldım, halka verdim. Ya da biri Horasan kültürüyle hani semazen, yani
Evet.
gezegenleri temsil ediyor. Diğeri de Türk kültürüyle turna figürleriyle temsil ediyor. Bunu söyleyeyim. Bunu neden söyledim? Çünkü bu hikayenin orijinali hani Ermeni bir efsane. Yani Akdamar Adası'nda kilise Ermeni kilisesi.
Evet.
Hatta birçok Ermeni kilisesi varmış ama 50'lerde yıkıntıya uğramış. İşte en son kalan Akdamar Kilisesi'ni de Yaşar Kemal kurtarmış. Yaşar Kemal'in
Evet.
girişimleriyle kurtarılmış. Bu sebepten hani ya rahmetli Yaşar Kemal'in de Allah rahmet eylesin.
Evet,
Edebiyatta
yine.
Orhan Kemal ile birlikte hani benim edebi ve sosyal görüşümü şekillendiren yazarlardan birisi. İkinci kitabım için özellikle Yaşar Kemal'i Orta Anadolu ve Torosları yazarken kullanacağımı şimdiden söylemek istiyorum. Onu da böylelikle analım.
Evet, analım, ruhu şad olsun.
Ruhu şad olsun. Evet.
Sizin şu da hani hep deriz gezmek mi okumak mı, ama siz ikisini birden yapmışsınız
Evet.
ve iki birikimi birden kitabınıza aktarmışsınız. O da çok önemli. Hem okuduklarınızı kitaba aktardınız, hem de gördüklerinizi, gezdiğinizi, o tecrübelerinizi kitabınıza aktardınız. Çok kıymetli bir gezi olmuş sizin için de,
Evet.
değil mi?
Yani hayata dokundum. Yani şu an ben biz hani yarın öldüğümde bu eser duracak. Benden sonraki nesiller belki bundan faydalanacak. Belki literatüre girecek, yeni bir tür olarak girecek. Yani bir belgesel türde olmak istiyorum. Hani belgeseli edebiyata, romana, öyküye katmak istiyorum. Bu bunun amaçlarından bir tanesi. Onun için günümüzle geçmişe mümkün oldukça derlemeye ve sentezlemeye çalıştım.
Evet, sizin şu
Bunun
anki
hikayesi.
kitabınız belgesel anı gezi niteliğinde,
Evet.
ama roman için biraz daha kurgusal
Kurgusal olması lazım.
niteliklere
Onun için
ihtiyaç var.
işte ikinci kitap için çalışacağım. Yani
Evet, onun da
amacım 2 yılda bir kitap yazabilmek. Bakalım
çok güzel,
başarabilecek miyim?
harika.
Şimdi
Şimdi
evet.
küçük bir ara verelim mi? Ne dersiniz? Sonra
Sonra Akdamar Adası'nı anlatalım
Akdamar
onu.
Adası'na
Anlatalım.
devam edelim. Hazır yoldan bahsediyorken, sizin bu yol hikayenizden bahsediyorken, biz de bir yol şarkısı dinleyelim sevgili dinleyicilerimizle. Ersen ve Dadaşlar söylesin.
Dinle dost, dinle dost, dinle dost. Atamıyorum. Atamıyorum.
Evet, sevdamız atam yolu diye son noktayı da koyduk sevgili dinleyiciler. Ersen ve Dadaşlar'dan Yol şarkısıyla biz de programımıza devam ediyoruz. Doğu Ekspresi'nde Bir Kedi Kent kitaplığında bugünkü konuğumuz da Onur Çimen sevgili dinleyiciler. Evet, Onur Bey'e az önce şarkıdan önce demiştim ki neden Kars, Van'a gittiniz, geldiniz ve sonrasında da Akdamar Adası'nda, Van'da bu adayla ilgili bir hikaye vardı. Bunun hikayesi evet. Neydi? Nedendir bunun hikayesi dedik. Şimdi devam edelim.
Hemen anlatayım Nalan Hanım. Bir söylentiye göre zamanında bu adada yaşayan Ermeni Başkeşiş'in güzelliğe dillere destan Tamar adında bir kızı varmış. Adanın çevresindeki köylerde çobanlık yapan bir genç bu kıza aşık olmuş. Bu genç Tamar'la buluşmak için her gece adaya yüzermiş. Tamar ise ona gece karanlığında yerini belli etmek için onu bir fenerle beklermiş. Bundan haberdar olan kızın babası fırtınalı bir gecede elinde fenerle adanın kıyısına iner ve sürekli yer değiştirerek gencin boşuna yüzüp gücünü yitirmesine neden olurmuş. Yüzmekten gücünü yitirip yorulan genç çoban boğulmuş ve boğulmadan önce son nefesini "Ah Tamar" diye ayrılmış. Bunu duyan kız da hemen ardından kendini gölün sularına bırakmış. O günden sonra da adanın adı "Ah Tamar" ismiyle anılırmış. Ama daha sonra 9. yüzyıldan itibaren kaydedilmiş olan bu "Ah Tamar" adasının Arapça bu yumuşak G, MR kökünden kabartı, tümsek anlamında gelen bir türev olması daha kuvvetli bir olasılık üzerine değerlendirilmiş olup Türkçeleştirilmiş biçim olarak Akdamar Adası
söylenilmiş.
Ve zaten orada da bir Ermeni kilisesi var. Son zamanlarda hani hatta Ermeni cemaati
açıldı. Evet.
Bu anlamda önemli. Bunun dışında da özellikle şimdi Hacı Bektaş Veli, Tokat, Amasya, Sivas, Erzurum, Kars, Van yolculuğundan sonra Elazığ ve Malatya'ya geçmek istiyorum. Özellikle Fırat Nehri'nin şaşası dillere destan. Ondan bahsetmek isterim. Gerçekten bu Yaşar Kemal'in Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana adlı romanında o şaşayı çok güzel anlatmış. Onu hissettim. O demir yolunu özellikle gezmek amaçlı bile gidilebilir.
Evet, demir yoluyla gezin.
Malatya'da bir Arslantepe Höyüğü var. Bürokrasinin doğduğu yer ilk şehir devleti. Burayı da özellikle tavsiye ederim. Özellikle arkeolog arkadaşlar ilgilenen anlamında çok güzel olabilir. Onun dışında tabii ki Van'a geçmeden önce Ağrı Doğubayazıt üzerinden geldim ve Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı'nı irdelemeye ve oradaki Ağrı Dağı efsanesini yine Yaşar Kemal'in aynı isimli romanından okumaya değer olduğunu düşünüyorum.
Hem okuyup hem gezebilirsiniz. Aynen. Peki kaç gün sürdü bu gezi?
Bu benim bundan önce bir ayımı aldı. Bu Devlet Demiryolları'nın tren tur kartı vardı o zaman. Evet. Onu aldım. Ondan önce de bir buçuk aylık ne yapabilirim, nasıl gezebilirim bir ön hazırlık sürecine girdim. Ondan sonraki süreçte geldikten sonra işte mezun olmaya yakın vakit bir 4-5 ayda da kitabın yazımını tamamladım. İlerleyen zamanlarda da işte
kitabı haline getirmesi ne kadar süreç aldı?
Şöyle söyleyeyim, yazdıktan sonra bir sene aslında durdu kitap. Başka hani mesleki işlerimle ilgilenmek durumunda kaldım. Daha sonra kitabı çıkardık. Bir yayın eviyle anlaştık. Şair yazar Suna yakında arka kapak yazısını yazdı.
Evet.
İlk kendisine götürdüm. Hemen bunu yapmalıyız dedi. Hemen çıkarmalıyız dedi. Desteklerine de bu aradan Suna Hoca'ya teşekkür edelim.
Evet.
Halen görüşüyoruz. Geldiğinde de sağ olsun oyunlarına davet eder. Onu da anmadan geçemeyeceğim.
Aynı zamanda sokak kitaplarından çıkıyor kitabınız. Eğer bu kitabı almak istiyorsanız sevgili dinleyiciler belli başlı kitap evlerinden bulabilirsiniz İzmir'de. Dilerseniz de internet üzerinden sipariş verebilirsiniz.
En kolay internet üzerinden direkt kargoyla kendinize alabilirsiniz. Onun dışında da merkez kitap evlerinde bulunmakta hiç yoksa bile söylersiniz bir şekilde istetebilirsiniz ve getirtebilirsiniz diye söylüyorum.
Evet. Yayınımızın sonuna geldik hızlıca. Çok teşekkür ediyorum. Ben son bir cümleniz varsa
son bir cümleyi söyleyeyim. Özellikle bu kara geçirdiğimiz günlere ithafen olsun. Gene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ne demiş atamız? Toplumun içindeki farklı düşünceler ve farklı inanışlar ne olursa olsun milli birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini bilen bir milletin başaramayacağı iş, aşamayacağı engel yoktur. Dileklerimle toplumsal olarak birbirimize daha sadık ve
çok
özgüvenli olmamızı
birlik,
diliyorum.
Birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Ben demek, sen demek, sen demek, aynen. Ben demek. Birlikten kuvvet doğar. Tüm vatanımıza, milletimize de birlik beraberlik diliyoruz.
Bu kitabın da hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Umarım destek görür. Bir yazar için en güzel tebrik kitabın alınmasıdır.
Elbette.
Ki diğerlerini yazmaya şevkimiz ve heyecanımız olsun.
Diğerlerini de umarım ağırlayacağız sizi bizim programımız sürdüğü sürece. Çok teşekkür ediyorum
bizimle
birlikte olduğunuz
için. Ben teşekkür ederim. Onun için buradan halen almayan arkadaşlarıma lütfen bir an önce alın diyorum.
Bitmeden alın. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik bu gecede. Yayın sorumlumuz Uğur Saatçi'ydi. Teknik yönetmenimiz Mustafa Hayırcı'ydı. Teşekkür ediyorum ben de kendilerine. Yarın akşam buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kent Kitaplığı'ndan iyi akşamlar.
Nalan Kolağası'nın hazırlayıp sunduğu Kent Kitaplığı sona erdi.